Merhabalar. Gidişat programında Fehim Taştekin'le birlikte Libya ve İdlib'deki, Suriye'deki gelişmeleri ele alacağız. Merhaba Fehim, hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk.
Moskova'da görkemli bir barış konferansı düzenlendi. İşte herkes, Türkiye'den de üst düzey katılım vardı. Bakanlar, MİT başkanı vesaire ama Hafter görüşmelere katılmasına ve anlaşmayı imzalayacağını söylemesine rağmen imzayı atmadan gitti. Burada en büyük nedenin Saraç güçlerinin tasfiyesi için askeri güçlerinin tarih verilmemiş olması ve galiba Türkiye'nin yolladığı güçlerin geri çekilmesi gibi iki kritik konuda anlaşmazlık olmuş. Erdoğan çok kızdı, bedelini ödeteceğiz dedi. Ne oluyor şu anda sence Libya'da?
Yani uzun bir hikaye tabii ama son döneme işte Moskova'da yapılan görüşmeler Berlin'deki konferans öncesi önemliydi. Bir de Türkiye'nin askeri müdahalesi ya da müdahale tehdidiyle ilgili bir manevra almasını sağlayacak bir fırsat da aslında. Yani oradan bir ateşkesin kalıcı hale getirecek bir anlaşmaya dönüşmesi bir şekilde Türkiye'yi de aslında frenleyecek, Türkiye'nin daha büyük maceralara atılmasını önleyecek bir sonuç doğurabilirdi. Ruslar da aslında bu beklentiyle bu işin içerisine biraz girdiler ama olmadı. Tarafların tutumları birbirine yakın değil. Şimdi tabii yani biz bu anlaşmayla ilgili süreçleri bir taraftan beslenerek öğreniyoruz. Diğer
Bir
taraftan
son dakika bilgisi, Rusya bir açıklama yapmış. Yerel güçlerle istişare için 2 gün izin istedi.
evet.
Sağlaması muhtemel diye bir iddia
Evet.
bulunmuş.
Yani şimdi yani ne bekliyorlar, ne istiyorlar? Bu önemli. Mesela bu Anadolu Ajansı'nın bir haberine bakacak olursak bu TASS'la Türk yetkililerle birlikte Trablus'taki gelen iki kişi belirliyor. Bu kişi bir Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi'nin başkanı Serraç. Diğeri de bir nevi senatoya dönüştürülmüş olan Yüksek Devlet Konseyi Başkanı. Bunlar oturuyorlar, hazırlıyorlar. Sonra işte Hafter güçleriyle Ruslar bir şey yürütüyor, ikna çabası yürütüyorlar. Fakat olmuyor. Şimdi senin sözünü ettiğin şartlar önemli. Tabii yani Erdoğan'a bakılırsa bu şartlar zaten imzadan kaçınmak için ileri sürülmüş şartlar. Ama bir tarafta da adamların verdiği savaş ve bu savaşın barındırdığı hedefler açısından da onlar açısından da anlaşılır şartlar. Yani Hafter'in en önemli ve belki de masayı dağıtan şeyi, koşulu Türk askerinin çekilmesi, Türk müdahalesinin önlenmesi, Suriye'den getirilen ya da Türkiye'den getirilen bir takım milis yapılarının gönderilmesi. Daha da kritik bir madde daha var. Bunun dışında kendisine bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun Trablus'a girmesi ve bazı milis güçlerinin dağıtılması. Yani onlar terörist diyorlar. Türkiye ise onlara Libya'nın özgürlük savaşçıları diyor. Bunların dağıtılmasını şart koşuyor. Bir hükümetin kurulması, bir hükümet, bu hükümet kurulan bu hükümetin de Temsilciler Meclisi'nden onaylanması. Yani Temsilciler Meclisi Tobruk'ta Hafter'in yanında yer alıyor. Haliyle bu maddeler son derece şey bir madde. Yani zaten savaş bu maddeler için veriliyor. Yani Trablus tarafından gelenlerin de bunları kabul etmesi zor. Yani onlar kendi varlıklarını ve işte ayakta kalmalarını bir şekilde Türkiye'den gelecek ya da Türkiye'nin devam eden desteklerine bağlamış durumdalar. Haliyle bu masa dağıldı.
Yani
Rusya'ya
Hafter'in de
bakılırsa
güvendiği ya da onu yönlendiren güçler var herhalde. Sadece kendi askeri gücü.
Tabii kendisi buna karar vermeyecektir. Kuşkusuz vermeyecektir. Diğerleri nasıl Türkiye ile danışıklı bir şekilde hareket ediyorsa Hafter'de özellikle Mısır'la müzakere edecektir. Ve Birleşik Arap Emirlikleri ikinci en önemli destekçisi. Bu ikisiyle müzakere edip ona göre bir karar vereceklerdir. Şimdi yani burada bir tıkanma var. Onlar açısından da bir tıkanma var. Yani iyi koşullarda bir ateşkesi belki kabul edebilirler. Onlar açısından tıkanma şurada. Evet, Sirte'yi aldılar ama geriye Mısrat'a ve Trablus kalıyor. Bu iki yerde temerküz etmiş büyük gruplar var.
Peki bu Türkiye'nin asker göndermesi Saraş grubuna olumsuz etki yaptı. Kimi savaşçı gruplar kaydı diye yorumlar da var Hafter tarafına.
Yani büyük bir tepki var tabii. Yani İslamcı güçler Türkiye'nin askeri katkısını bekliyorlar. Buna bel bağlıyorlar. Buna tepki göstermiyorlar haliyle. Ancak mesela birkaç gün önce Bingazi'de yaklaşık 1000 kişinin katıldığı büyük bir toplantı düzenlendi. Bunlar kabile temsilcileri farklı kentlerden gelmiş ve bunlar Temsilciler Meclisi'ne ve Halife Hafter'e destek verdiler. Ve Türkiye'nin askeri müdahalesine de karşı çıktılar. Şimdi böylesi bir tepki gelişiyor haliyle. Aslında kim nereyi kontrol ediyorsa alttan gelen tepkiler de ona göre şekillenebiliyor ve hızlıca değişiklik gösterebiliyor. Mesela Sirte'de Hafter güçleri kontrolü çok kolay aldılar. Oradaki bazı gruplar hemen Hafter tarafına geçti. Bu da güç dengelerindeki kayganlığı çok rahat bir şekilde bize anlatıyor. Hafter ve ona bağlı gruplar ülkenin coğrafi olarak toprak açısından söylüyorum çok büyük bir kısmını kontrol ediyor. Çok sayıda kabileyle anlaşmalar sağladılar. Şimdi bu haliyle Türkiye'nin müdahalesine tepki var ve bu tepki büyüyor. Mesela en son Ayşe Kaddafi'nin kızı bir çağrıda bulundu. Yani siz Türk askerini geri püskürtmeyeceksiniz. İzin verin kadınlar olarak biz ön cepheye geçelim diye bir konuşma yaptı. Bu da eski rejim unsurlarının da bir şekilde Türkiye'ye karşı bir pozisyon aldığını ve Hafter güçlerini de desteklediğini gösterir. Bu tepkiyi yabana atmamak lazım. Sonuçta dışarıdan gelen bir güç, tarihsel olarak farklı ülkelerle, farklı tepkilerle, yargıların da daha doğrusu güçlü olduğu bir konseptte bu tür tepkiler illaki var ve bunu inkar etmek de çok şey değil, gerçekçi değil. Tabii Türkiye'de hamaset çok yüksek. Yani Erdoğan'ın mesela bugünkü konuşması tamamen hamasetle doluydu. Yani buralar Barbaros'un yadigarıdır ve bunu kolay kolay kimseye kaptırmayız. Oradaki Türklerin hamisiyiz. İşte hatta diğer halkları da tek tek sıralıyor. Hafter bunları da katledecek. Halbuki Hafter onların birçoğuyla anlaşma yaptı. Uzlaştı şekilde. Anlaştı. Yani belki birçok şey vaat etti bilmiyoruz ama yani tablo son derece karışık, karmaşık ama buna rağmen Türkiye'de böyle hamasetçi bir tablo çiziliyor. Sanki Libyalılar kurtuluş için Türkiye'yi bekliyormuş gibi. Böyle bir şey yok. Yani Türkiye'nin çalıştığı, ortaklık kurduğu bir kesim var, bir grup var. Ve bunlar ağırlıklı olarak...
Türkiye'nin gücü buna yetecek mi? Yani çok güçlü bir karşı cephe var karşısında değil mi? Yani Amerika, Rusya... Ya Amerika biraz mesafeli de olsa...
Eğer Libya Türkiye'ye sınır komşusu olsaydı, Suriye gibi mesela... Türkiye sahada bir takım dengeleri alt üst edebilirdi. Ama coğrafi olarak uzak, arada mesafe büyük ve böylesi bir coğrafyaya müdahale etmesi için belli koşullar gerekiyor. Bu koşullar dikkate alındığı zaman bu tehditlerin ya da bu askeri seferberliğin istedikleri sonucu vermesi zor. Zaten
yani
eğer
savaş böyle... uçağı yok ona uygun, tankeri yok, uçak gemisi yok.
Ha, yani bunları tek tek sıralayabiliriz. Birçok şey yok. Şimdi bunun için bazı yoklamalarda bulundu. Yani Erdoğan mesela Tunus'a gitti. Aslında devamında Cezayir vesaire olacaktı. Yani Libya'nın komşularını yokladı. Fakat Tunus'ta Nahda, Müslüman kardeşlerin Tunus uzantısı, meclis çoğunluğunu elinde bulunduran parti olmasına rağmen orada istedikleri gibi bir sonuç alamayacaklarını gördüler. Yani şimdi Tunus medyasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Yani Türkiye doğrudan bir hava operasyonunu bu kadar mesafede yürütemeyeceği için bunun birçok nedeni var. Hem mesafe hem de hava kuvvetlerindeki oluşmuş olan 2016'dan beri oluşmuş olan zafiyet vesaire. Karadan bir lojistik hatta ve bir sıçrama tahtasına ihtiyaç var. Burası Tunus olabilir. Yani Tunus'ta istediği söyleniyor. Bir de lojistik hat oluşturması yönünde bir kolaylık sağlanmasını istediği söyleniyor Erdoğan'ın. Bunu Tunus Cumhurbaşkanlığı reddetti. Böyle bir şey yok dedi. Fakat medya bunu çok üzerinde durdu ve konuşmaya devam ediyorlar. Siyasi partilerden tepkiler geldi. Tunus'taki siyasi partilerden. Tunus'un sonuçta yani bu tepkiler ve farklı yerlerden gelen itirazlar nedeniyle Tunus Cumhurbaşkanlığı savaşın parçası olmayacaklarını, Türkiye'nin herhangi bir şekilde bu anlamda talebi olmadığını, konuşulmadığını ve böyle bir şeyin de söz konusu olamayacağını
yani açıklamasında
kaldı.
Libya'ya vesaireye, Suriye'ye bakınca bu tip işlere girmenin ülkeleri ne hale getirdiğini biliyorlar. Yani
evet.
Güvenliğini
evet.
koruyup
Libya'da
tutmak istiyorlar yani.
Bir de Cezayir'i biraz yoklamak istediler. Fakat Cezayir peşinen tepkisini koydu. Yani Cezayir'in tutumu şu, yani ne Serrac'ı destekliyorlar, Trablus kanadını, ne de Hafter'i destekliyorlar. Çünkü onlar yani çok iç savaş geçirmiş, çok ciddi badireler atlatmış bir geçmişe sahip ve bu konuda son derece kendi iç dengelerine dikkate alarak titiz davranıyorlar. Ve Türkiye'nin hesaplarıyla da herhangi bir şekilde yakınlık içinde değiller. Yani Türkiye'nin çalıştığı gruplara karşı da çok ciddi bir refleks var. Yani 1990'larda yaşanan o feci iç savaşı dikkate alırsanız İslami Kurtuluş Cephesi ile ordu arasındaki çatışmaları. O yüzden Trablus'taki İslamcılara Cezayir'den bir empati gelmesi kolay kolay mümkün değil.
Yani Cezayir... Bir de oraya şey ihraç ediyor yani Türkiye. İslamcı terörist bir bakıma.
Yani Kuzey Afrika ülkeleri Suriye'de bizim bugünlerde tanık olduğumuz bu radikal İslamcı şiddeti çok erken zamanlarda tattı. O yüzden o coğrafyada buna karşı bir şey var, bir duyarlılık var. Bir de oradaki şiddetin boyutu çok ileride. Yani biz mesela IŞİD'le şok yaşadık ama IŞİD benzeri yapılar 1990'lardan beri oralarda o bölgeleri çok yordu. O yüzden daha şeyler farklı tepkiler gösterebiliyorlar. Türkiye'nin ajandasının oralarda alıcı bulması mümkün değil. Hatta İslamcı kanattan mesela Nahda'nın tepkisi bile çok enteresandı. Yani Nahda da şey yapmadı, Erdoğan'ın taleplerine açık çek vermedi, veremedi yani. Müslüman kardeşlerin uzantısı olmasına rağmen bizim için en iyi rol Garnuş'un açıklamasını söylüyorum. Aynı zamanda meclis başkanıdır kendisi. Bizim için en iyi rol Tunus'un adil bir şekilde arabuluculuk yürütmesidir. Şimdi ve bununla ilgili aslında bazı adımları da var Tunus'un. mesela her iki tarafı birkaç kez ağırladılar Tunus'ta. Yani işte barışçı bir şekilde çözüm bulmak için. Şimdi her iki tarafı da ağırlıyor olabilmek önemli bir avantaj. Bunu şimdi Türkiye için kaybetmek istemezler. Yani Libya'dan geleceğinde birileri olacak. Ve onlar o geleceği şimdiden Türkiye hesabına bir maceraya atılarak yakmak istemiyorlar. Kimse yakmak istemiyor daha doğrusu. Yani Rusya bile yakmak istemiyor. Yani Erdoğan'la yakın koordinasyon içerisine girmelerine rağmen. Şimdi bu birinci boyut. Yani komşular özetle böylesi bir Türk müdahalesine çok şey yapmadılar, kapı aralamadılar. İçerideki durum da az önce sıraladığımız gibi kabilelerin tepkisi vesaire ters tepecek bir boyut kazanıyor. Ve Rusya var son zamanlarda o bölgeyle ilgili yakın çalışmalar yürütüyor. Zaten Hafter tarafında Wagner aracılığıyla bir ağırlığı söz konusu. Bunu asla deklare etmiyorlar. İşte bu arabuluculuk pozisyonu vesaire gibi böyle ince politikalar güttükleri için hiçbir zaman bunu yaptık demeyeceklerdir ama bilinen bir şey. Yani Rusya burada Türkiye'nin böyle çıkıp bütün denklemi bozmasına çok seyirci kalmak istemedi. Zaten Moskova'daki bu masada o süreci yani Türkiye'nin istediği şekilde yürümesini önleyecek bir ön alma girişimi olarak değerlendiriyorum ben yani Moskova'daki toplantıyı. Türkiye burada askeri maceranın herkese rağmen iyi sonuçlar getirmeyeceğini gördü ve yani oraya uzanabilen, her iki tarafla da aslında konuşabilen Rusya üzerinden bir şekilde Suriye'de kurdukları bu astane formatında bir formatla yol alabileceklerini düşündüler. Yani bu gerçeği görmektir. Yani daha doğrusu saha realitesini anlamaktır. Ona göre yeniden dil değişti, uslup değişti. Mesela Hafter için Erdoğan kesinlikle müzakere edilebilecek ya da onun için arabulucu yapılacak birisi değildir. Darbeciyle arabuluculuk mu olur demişti falan. CHP'nin çağrısı vardı ona yanıt verirken. Ama sonuçta bir arabulucu olarak dedi ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Bunu Putin'le yaptı bu açıklamayı ve çark burada söz konusuydu. Bu gerçeği görmektir. Yani tabii hani bunu iktidar çevreleri çok farklı yorumluyorlar. Biz işte hard power olarak kendimizi gösterdik, bileğimizin gücünü gösterdik. Bu da masanın mümkün olduğunu ortaya koydu. Başka türlü müzakere olmazdı diyorlar. Fakat sonuçta Türkiye böyle tezkere geçti ve binlerce asker sevk edebilmiş değil. Yani bunun kolay olmayacağını kendileri de biliyorlar. Bunu bir şey olarak, kart olarak çektiler. Fakat sonuçta yani bunun da limitlerini gördük. Yani işte bir masa kuruldu ama sonuç getirmedi. Rusya ikna etsin diyor. Yani şimdi Rusya Türkiye'nin koşullarını Hafter'e nasıl dayatacak? Böyle bir şey mümkün mü? Bu müzakerelerle olabilecek bir şey. Yani müzakerelerle ancak zaten belli bir yere varılabilir.
Zaten Rusya'ya bağlı değil anladığım kadarıyla Hafter. Batılı güçlerden, Suudi Arabistan'dan, herkesten de destek alıyor.
Yani kuşkusuz yani bu zaten aslında gerçekçi bir masa ancak böyle kurulabilir. Yani şimdi astane falan diyoruz yani Suriye modelinin oraya taşınması falan ama Suriye'de sonuçta yani Şam adına söz söyleyecek İran ve Rusya var bir tarafta. Diğer tarafta muhalif güçler adına söz söyleyecek Türkiye var. Bu söylenen sözlerin arka planda karşılığı olabilir. Fakat Libya'da öyle bir şey söz konusu değil. Yani Libya'da savaşan taraflar ve onun destekçileri bu masada buluşmuş değiller. Yani Rusya burada belki her iki tarafta konuşabilen bir arabulucu, bu pozisyona uyan birisi. Ama Hafter kendisi geliyor, arka planda onu destekleyenler bu masada değiller. Yani onların da bu masada olması lazım. Katar'ın da olması lazım mesela. Fransa'nın da olması lazım. Çünkü Fransa da Hafter'i destekliyor. İtalya'nın da olması gerekiyor. O da Trablus kanadına daha fazla bel bağlıyor. Enerji projelerine vesaire. Şimdi bütün bunlar savaşan taraflar ve destekçileri bu masada olmayınca oyun hızlı bir şekilde, daha doğrusu masa hızlı bir şekilde dağılabiliyor. Yani Moskova'da aslında bu oldu. Çünkü yani Hafter kendi adına çok bağlayıcı bir şey söyleyemeyeceğini gördü. Talepleri de masada çok fazla kabul görmedi. O yüzden de döndü. Muhtemelen Kahire'ye gitti ya da Ebu Dabi'ye gitti. Bir yerlere gitti. Oralarda sonucu değerlendirecekler. Ruslar belki o 2 günlük şeyi onun için söylüyorlar. Yani o değerlendirmelerden belki Berlin'deki konferans öncesi yeni bir şey çıkarsa diye. Ama bu iş daha uzayacak. Yani bu savaş böyle bir ateşkes deklarasyonuyla bitecek gibi durmuyor. Yani daha önce daha somut maddeleri belirli yaklaşık 70 maddeden oluşan bir anlaşma çıkmıştı. Bu anlaşmaya taraflar imza atmıştı. Sonra herkes imzalarını çekti, savaşa devam ettiler vesaire. O yüzden böyle çok fazla muğlaklıklar içeren, çok detaylara girmeyen, genel bir takım şeyler söyleyen bu tür ateşkes anlaşmaları ya da buna benzer anlaşmalar da bu işi böyle kolayca çözemeyecek. İşte bu açıdan belki Berlin toplantısı birazcık daha önem kazandı. Yani kim neyi yapacağını ya da yapmayacağını bir şekilde bu masada görmüş oldu. Berlin'e giderken taraflar işte burada bir egzersiz yapmış oldular. Oraya gittiklerinde de belki daha somut şeyler söyleyecekler ya da tavırlar sergileyecekler. Yani Hafter bu Sirte'yi aldıktan sonra birazcık daha kendine güveni geldi. Çünkü aylardır yani işte Trablus'u aldı kalacağız modunda tuttu kendi taraftarlarını ve savaşçılarını ya da destekçilerini. Çok ilerleme sağlayamıyordu. Türkiye'nin verdiği, Trablus tarafına verdiği desteğin de bu anlamda rol aldığını söyleyebiliriz. Ama Sirte olayı tam da bu şey öncesinde, Moskova görüşmeleri öncesinde Sirte olayı onlara bir güven şey verdi, moral verdi. Yani tam da böyle kazanan bir rüzgarı arkasına almışken, kazanan bir taraf durumuna gelmişken birdenbire böyle bir ateşkesin içerisine girmek istemediler anladığımız kadarıyla.
Yani kısa vadede bir çözüm olmayacağı ve Hafter'in kafasındaki plana uygun devam edeceğini öngörebiliriz.
Evet öyle, fakat buna karşı Türkiye ne yapacak? Yani mesela Erdoğan asla göz yummayacağını söylüyor. Bir şekilde gözdağı veriyor. Aynı şeyi İdlib için de söylüyor. Yani mesela İdlib için de diyor ki gerekirse doğrudan Türkiye bu ateşkes ihlallerini engelleyecektir. Yani Suriye ordusuna müdahale edecektir demektir
Yani
bu.
Rusya orada olduğu sürece onu yapması mümkün
Evet.
değil elbette de zaten Rusya
Şimdi
zaten Esad'ın da elini kolunu bağlayan güç olarak görünüyor. Yani Esad'ın orada bağımsız bir varlığı olmadığı, Rusya'nın izin verdiği oranda gittiği anlaşılıyor.
Burada mesela başka uluslararası aktörleri de kızıştırdı bu haliyle ortamı. Başka aktörler de devreye girebilir. Bunlar önemli. Mesela şimdiye kadar Amerika çok fazla kenarda durdu. Mesela Amerika bir şey yapacak mı, yapmayacak mı? Bunu görmek lazım. Mesela Arap gazeteler, özellikle yani Birleşik Arap Emirlikleri, Suud eksenli gazeteler, bugünlerde tekrar mesela Amerika'nın Müslüman Kardeşleri terör örgütü ilan edebileceğine dair ya da bununla ilgili değerlendirmelerin yapıldığına dair haberler geçiyorlar. Şimdi bu Libya'yı da ilgilendiriyor tabii ki. Yani Amerikan yönetimi mesela şeyle, Trump'la Sisi arasında bir şey var, bir diyalog var, Erdoğan'la olduğu gibi. Yani son zamanlarda onlar da bu işin Trablus kanadıyla olmayabileceğine dair sinyaller veriyorlar ama belli olmaz bu tabii. Rusya'nın inisiyatif alması Türkiye'den daha çok Rusya'dan inisiyatif alması Amerikalıları kışkırtıyor. Onlar eğer bu işin içerisine girerse dengeler biraz değişebilir. Bunu bilmiyoruz tabii. Yani ne yönde müdahale edebilirler ya da dengeyi nasıl etkileyebilirler bilmiyoruz. Ama şeyi uyandırdı. Yani Erdoğan'ın asker gönderme planı birçok aktörü uyandırdı.
Böyle de birazcık... bakabilir miyiz yani Libya, Suriye şeyine? Esad tamamen Moskova'ya bağımlı. Hafter'in biraz daha hareket alanı var gibi görünüyor Moskova baskısına karşı.
Yani Hafter'in Moskova'ya bağlı olduğunu söyleyemeyiz. Yani Hafter'in tamamen Amerika'ya bağlı olduğunu da söyleyemeyiz. Hafter birçok aktörle bir şekilde etkileşimi olan birisi. Ama en önemlisi yani silahı ve parayı aldığı yerler belli. Askeri desteği aldığı yerler belli. Bir kere yani Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır bu dört ülke Hafter'i net olarak destekliyor. Finanse de ediyorlar.
Yani Yunanistan da katıldı buraya.
Tabii Fransa, Yunanistan bu kanat zaten başından itibaren var. Bunlar desteğini, kararlılığını artıracaklar. Mesela Mısır destek veriyordu ama bunu açık etmiyordu şimdiye kadar. Ama açık etmeye başladılar ve Moskova toplantısına paralel olarak Kadir 2020 diye bir askeri tatbikat düzenlediler. Mesela bu tatbikatı sanki böyle Türkiye'nin müdahalesine karşı bir gövde gösterisiymiş gibi sundular. Yani bak şeylere baktığımız zaman sosyal medya işte haberlere hatta Mısır Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı bir video var. Bu videoları mesela paylaşıp Türkiye'ye karşı gövde gösterisi olarak sunuyorlar. Bir yani madem ki Türkiye bu kadar işin içerisine giriyor, biz de komşumuza, komşumuzdaki gelişmeye karşı artık kartlarımızı açık oynarız diyen ya da demeye çalışan bir Kahire yönetimi var. Bu kızışma...
Yani Fransa bayağı aktif anladığımız kadarıyla şu anda.
Yani Fransa'yı çok yabana atmamak lazım. Yani Afrika'daki gücü, nüfuz kabiliyeti hala çok fazla. Zaten Libya'ya ilk ateşi onlar atmıştı. Yeniden yavaş yavaş ilgilenmeye başladılar. Tabii çok faktörler var burada. Yani Avrupa kendi içerisinde de bölünmüş durumda. Herkes kendi çıkarları için savaşıyor.
Birinci Dünya Savaşı öncesine benzeyen bir tablo var açıkçası.
Andırıyor yani. Sonuçta bir tarafta paylaşım savaşı var. Enerji
yani dağıtılan şey. İngiltere bir gerileme döneminde, Almanya yükselişte. Şimdi Amerika biraz çekilme ve kendi içine kapanma döneminde. Herkes kendi şeyine dağılmış vaziyette. Türkiye buradan elinde toprakla çıkmaya çalışıyor ama daha da risk alıyor olabilir elbette.
Risk alıyor yani çok büyük bir cephe oluşturdu yani bu şeylerle ve bunun arkası yok. Yani yarına dair bir alternatif çıkış stratejisi yok. Sürekli yükselen tehdit, şantaj ve geri adım döngüsü oluştu. Yani bu Türkiye açısından inandırıcılığını yitiren bir strateji. Fakat çok enteresan bir şekilde mesela Türkiye kamuoyunu bununla oyalayabiliyorlar. Yani bakarsanız Türkiye mesela şimdi ne yaptı? İşte Hafter masadan kaçtı. Masaya darbe yaptı. Masadan kaçtı. Demek ki savaşı isteyen asıl o, barışı isteyen biziz. Şimdi 5 yıldır Türkiye'den giden silahlar, gemiler ki bunların bir kısmı yakalandı. Giden savaşçılar, koordinatör olarak giden askerler, özel timler, ondan sonra istihbarat unsurları. Bunlar gizli değil. Erdoğan'ın kendisi geçen söyledi. MİT'in daha fazla rol aldığını Libya'da. Kendisi söyledi. Bütün bunlarla bu savaşın sonuna kadar içindiler. Fakat çok ilginç bir şekilde barışı da bunlar istiyorlar. Ve savaştan yani işte barıştan kaçıp da savaşçı olanlar diğerleri. Halbuki savaşın iki tarafı var. Yani sonuçta tarafsız olmak meseleydi. Arabulucu olabilmek meseleydi. Bu pozisyonu korumak çok daha Türkiye için değerli ve önemliydi. Rusya bunu yapıyor mesela. Yani çok akıllıca oynuyor. Hafter'i desteklese bile bunu açık etmiyor, söylemiyor, inkar ediyor ondan sonra. Ama bir taraftan da her iki tarafta mesela petrol çalışması, anlaşması yapabiliyor. Bu devlet aklı böyle çalışır yani normal koşullarda. Şimdi Türkiye bir tarafa o kadar fazla angaje oldu ki bütün Türkiye'nin de stratejik çıkarlarını o tarafa bağladı. Şimdi o taraf kaybederse Türkiye'nin bütün stratejik çıkarları çöpe gidecek. Bu stratejik akıl değildir. Yani işte bunu söylemek çok önemli. Sonuçta hani Türkiye'nin çıkarlarını sanki savunmuyormuşuz gibi. Hayır, yani Türkiye'nin stratejik çıkarları, Doğu Akdeniz'deki çıkarları, Libya'daki çıkarları elbette önemli ama bunları Müslüman Kardeşler hükümetine bağlayarak tartışmalı bir hükümete, meşruiyeti de aslında dedikleri gibi şey değil, sağlam bir zeminde değil. Böylesi bir ortamda savaşan bir tarafa bütün onların sepetine bütün yumurtaları koyan bir Türkiye, tabii ki Libya'nın geleceğinde olup olamayacağını garanti edemiyor. Şimdi bunun için askeri güç kullanması lazım. Daha fazla savaşa girmesi lazım. Bu akıl değil. Yani
Yani bir
bundan
bakımdan da yani orada bir süre sonra terörü finanse eden bir devlet durumuna da düşebilir.
ama Libya'nın önemli bir kısmı için bu böyle zaten. Yani ama onların konuşmaları, tartışmaları bizim televizyonlarımıza, bizim basına yansımıyor. Ama Arap basınına bakarsanız mesela ya da Avrupa basınına bakarsanız önemli bir kesim de böyle görüyor. Şimdi mesela Erdoğan birkaç kez söyledi, bugün yine söyledi. 1 milyon işte Osmanlı Türk'ünün orada olduğunu ve bunun Türkiye açısından son derece işte bir taahhüt içerdiğini söylüyor. Şimdi mesela ben Libya'daki o Türklerle bazılarıyla şeyim var, iletişimim var. Şimdi onların tepkisi ise ya da onların çizdiği fotoğraf ise Erdoğan'kinden çok farklı. Onlar da diyorlar ki bizden eğer birileri Müslüman Kardeşler üyesi ise Erdoğan'ın adamoğlu veriyor ama biz değiliz. Yani ve Erdoğan'ın Müslüman Kardeşlerle çalışıyor olmasından rahatsızlar. Bunu bana açıkça söylediler birkaç kez yazışmalarımızda, konuşmalarımızda. Bu önemli. Yani tabii ki bunlar Hafterci değil. Yani Hafter'i de sevmiyorlar ama Türkiye'nin şu anda mevcut izlediği politikayı da doğru bulmuyorlar. Bunu da açık açık söylüyorlar. Şimdi yani sanki hakikaten bir, yani böyle rakamlar çok havada uçuşuyor. 1 milyon birden Türk Libya'da. Yani bunlar tabii şey değil, gerçekçi değil. Bunlar sosyolojik realiteyi de yansıtmıyor. Oradaki siyasal tutumları da yansıtmıyor. Mesela elbette Türk kökenli olup da mesela şu anda Türkiye ile çalışanlar var. İçişleri Bakanı bunların başında. Sera'cığım kendisi de hakeza öyle. Fakat tablo bu şekilde net değil. Yani oradaki Türkler tamamen Türkiye ile çalışıyor değil. Aksine bunlar Müslüman kardeşlerle bağlantılı ya da bir şekilde paralel yapılar olduğu için orada öne çıktılar. Mesela Suudi Arabistan'la çalışan Türk kökenliler de var. Mesela Trablus'taki güvenliği sağlayan bir birim var. Bunlar mesela Rada bilinen grup. Bunlar daha fazla Suudi Arabistan'la çalışan bir yapı, ekip. Onların başında da yine Türkiye kökenli birileri var. Bunun örnekleri çok ve tablo Erdoğan'ın çizdiği gibi 1 milyon orada Türkiye bekliyor. Türkiye'nin bu politikasını alkışlıyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu bir şeydir. Yani kamuoyunu yanıltma çabasıdır. Yani Türkiye'nin bunların ötesinde bir grubun alkışlaması, desteklemesinin ötesinde elbette her ülkede bulunabilir yani bu tür yapılar. Yani bu politikanın Türkiye'nin geleceğine, bölgenin geleceğine ne kazandıracağı daha da önemli. Bu izlenen politikaların başarısı önemli. Yani mesela Suriye bunun için çok net bir şeydir, örnektir. Yani 2 ay içerisinde rejim değişecek diye hedef koyanlar bugün Suriye'nin ne hale getirildiğinde sorumlu olan kişiler aynı zamanda.
Ve buradan... Ekonomik olarak da bir süre sonra Türkiye bunu yürütemeyecek hale gelecek tabii. Yani bunlar pahalı.
Yani bu operasyonları muhtemelen Katar gibi, yani Katar finanse ediyor önemli ölçüde. Muhtemelen diyor. Çünkü bunlar hepsi gizli operasyonlar. Ama işin içerisinde Katar var. Katar'la birlikte hareket ediyorlar. Artık Katar Türkiye'nin böyle çözüm ortağına dönüşmüş durumda. Türkiye askeri gücünü gösteriyor. Katar parasını veriyor. Böylesi bir ortaklık ilişkisi şekillenmiş durumda. Fakat yani Katar küçük bir ülke ve bir şekilde Amerika'nın koruması altında olan bir ülke. Yani işte yarın başka bir Katar ortaya çıkarsa ne olacak? Yani koskoca Türkiye bu kadar tarihsel birikimi, güya askeri birikimi, siyasal birikimi olan bir ülke ne olacak? Yani savruldukça savruluyor. Çok kısa, ya bu kadar geçmişe bile gerek yok. Yani şu Libya krizinin son bir ayına baktığımız zaman yani Türkiye nasıl savruluyor, nereden nereye gidiyor görüyoruz. Yani mesela birkaç başlık daha başlık altında toplayınca mesele netleşecek. Yani siz mesela meclisten tezkere geçiyorsunuz asker göndermek için. Birleşmiş Milletler kararı yok. En temelde NATO ortaklarıyla Türkiye'nin doğrudan savunmasıyla ilgili bir konsept olarak NATO ortaklarıyla bir koordinasyon yok. Komşularla bir uzlaşma yok. Yani iç kamuoyunda böylesi bir uzlaşma söz konusu olmamış. Bunun fizibilitesiyle ilgili, yapılabilirliğiyle ilgili doğru düzgün bir öngörü strateji yok. Nasıl bu işten çıkılacağına dair herhangi bir strateji yok. Yani asker gönderdiniz, peki yarın? Bunlarla ilgili herhangi bir gerçek anlamda bir analiz yok. 3-5 kişi bir araya gelmişler ve böyle oradan oraya koşturup duruyorlar. Bunun ne kadar zor olacağını görür görmez hemen Moskova'nın kapısını çalmaya başladılar ve yani MİT Başkanı, Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı Kremlin'e gidip geliyor. Şimdi yani burada siz aslında bir askeri tehditle Rusya'ya diyorsunuz ki ya siz şöyle bir toparlayın. Birlikte bir şeyler yapalım. Evet, Rusya'nın önünü açıyorsunuz. Rusya'yı daha fazla oyun kurucu haline getiriyorsunuz. Ve bunu çok garip bir şekilde iç kamuoyuna da başarı olarak sunuyorlar. Şimdi bu, yani Türkiye bu tehditkar yani, yaklaşımıyla... Yani
bakarsan şimdi bugün yaptığı konuşmada Esad'ın İdlib'deki çocuklara terörist dediğini söylüyor Erdoğan. Kendisi Berkin Elvan için işte cebinde misket vardı, yok taş, sapan vardı diye öldürülmesini masum bir çocuğun haklı gösterecek bir sürü söylemde bulunmuş. Annesini mitinglerde yuhalatmıştı. Yani böyle bir toplumda her şeyi yapmak mümkün.
Valla yeryüzünde herhangi bir ülke değil İdlib gibi büyük bir coğrafyayı, büyük bir bölgeyi, herhangi bir köyünün El-Kaide ve benzeri örgütler tarafından çevrilip oraya hükmetmesine tahammül edemez. Yani taş üstüne taş bırakmazlar. Hiçbir devlet buna Türkiye bile buna tahammül etmez. Onu söyleyeyim. Yani Erdoğan'ın kendisi bile. Yani bunu Suriye'de olmasını istiyor, olmasını destekliyor, olmasını normal karşılıyor. Fakat sonuçta kimlerle muhatap bu coğrafya? Yani 100 binin üzerinde El-Kaide çizgisindeki adam bu toprakları Türkiye'nin de desteğiyle zapt etmiş durumdadır ve buna böylesi bir coğrafyayı alın, Amerika'yı alın, Rusya'yı alın, en demokrat Avrupa ülkelerine getirin. Böylesi bir İdlib modelini herhangi bir yere koyun. Yani bunu yok etmek için 2 saniye tereddüt etmezler. Yani onu söyleyeyim. Hiç kimse sivil mivil demez. Türkiye'nin kendisi de bunu yapmakta asla vasla yani şey yapmaz. Onu söyleyeyim. Yani kendi kontrolünün dışında bir hakimiyet alanına da devlet olarak herhangi bir grubun, herhangi bir dünya görüşüne ait herhangi bir grubun devlet otoritesine aykırı ya da ona meydan okuyacak şekilde bir alanı çevirmesine müsaade etmezler. Türkiye gibi bir devlet aslı ve asla müsaade etmez. Bunu nasıl etmeyeceğini tarihte örnekleriyle biliyoruz. O yüzden bunların artık bu yaklaşımların çok ciddi olarak sorgulanması gerekiyor. Burada savaş olsun değil. Yani Türkiye zaten bu gruplara desteğini keserse bu mesele hızlı bir şekilde çözülür. Yani çok hızlı bir şekilde çözülür hem de. Yani Türkiye bu gruplara hamilik etmese, sınırlarını kullandırtmasa, sözler vermese, taahhütlerde bulunmasa ve farklı bir politika güçse bu mesele bu kadar uzun sürmez. Ama bunu politik bir araca dönüştürüyor. Yani buradan bunu kullanarak almak istediği ya da varmak istediği yerler var. O yüzden bu iş bu kadar uzadı. Şimdi aynı şey.
Öyle yani Esad rejimi şu anda ne durumda? Rusya durduruyor ama o önemli karayolu M4 ve M5 hala açılmış değil. Ve Türkiye engelliyor bunu. İla nihayet böyle gidebilecek mi bu sence yoksa?
Hayır gidemez. Yani sadece süreci yavaşlatıyor. Daha da süreci yavaşlatıyor ve bu işin bu şekilde sürmesi mümkün değil. Aslında Türkiye'nin kendisi de bunu sürdüremez. Yani bu şekilde hadi diyelim ki Esad yönetiminin diyelim ki gücü yok artık. Daha fazla ilerleyemiyor, tıkandı. Ama Türkiye de bu yapıyı, sınırlarındaki bu yapıyı kendisi açısından daha uzun bir dönem sürdüremez. Bu kendisi için de büyük bir probleme dönüşecek bir meseledir. O yüzden sürdüremez diyoruz. Şimdi bununla oyun oynuyorlar. Bu gerilim yaratarak sürekli olarak kendini var eden, gerilimle var eden bir siyasal anlayış var ve bunu iç politikada da sürekli malzeme olarak kullanıyor. Ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Bu çözülecek. Şimdi mesela yani geçen yazdan beri yani haritayı önümüze aldığımız zaman İdlib'de büyük bir alanı Suriye ordusu kontrol altına aldı. Daha geçenlerde yine bir hamle yaptı. Maaret el-Numan'a kadar geldi.
Şimdi, ama o kasabayı almasına izin vermedi Rusya sonuçta. Onlar için kritik bir kasabaydı. Orada durdurdu.
Yani şimdilik. Yani bunu mesela daha önce de Han Şeyhun için başlatılan operasyonda da benzer bir yaklaşım oldu. İlk hamlede bir yere kadar geldiler. Ruslar Türkiye ile birlikte neyse bir müzakereden sonra ateşkes ilan ettiler. Sonra yeniden başladı. Han Şeyhun gitti. Şimdi Maharetler Numan'a kadar epeyce bir alanı kontrol altına aldılar. Türkiye yeniden böyle bir şey yaptı. Tepki gösterdi, alevlendi. Ruslar yeni bir ateşkesle bunu soğutuyorlar şu anda. Yarın yeniden başlayacak, onu söyleyeyim. Bir de diğer gruplarda boş durmuyorlar. Yani onlar da kimi Müslü dahil birçok yere, Halep'e vesaire, yani Suriye ordusunun kontrolündeki bölgelere sürekli roket atıyorlar vesaire. Onlar da boş durmuyorlar. Yani
bu Hakan biraz Moskova'da Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanı ile konuştuğu ve birlikte Kürtlere yönelik işbirliği opsiyonlarını konuştuklarına dair bir iddia var. Ona ne dersin? İhtimal veriyor musun ortak düşmana karşı bir işbirliği?
Yani ben bu olgunlukta konuştuklarını zannetmiyorum. Yani bu bir olasılık dahilinde hep gündemde olan bir şey. Yani ama şu anda yani masada işte siz Kürtleri buradan bizim istediğimiz şekilde temizleyin. Biz de şunu yapalım şeklinde böyle bir olgunlaşmış bir noktaya gelmiş bir konuşma olduğunu zannetmiyorum. Ama işi o noktaya götürmek istiyorlar. Yani o yüzden bu ihtimal ya da bu tür bir konuşma içeriği her zaman gündemde olacaktır. Yansıtılan şeyler var. Mesela Suriye tarafının sızdırdığı şeyler var güya. Yani teröristlere desteğinizi kesin, Türk ordusu acilen değer çıksın şeklinde. Ali Memlük'ün ifadelerini yansıtıyorlar. Yani muhtemelen bunlar söylenmiştir. Yani Ali Memlûk'un buna benzer toplantılarda ki dobra dobra taleplerini daha önce yani artık tarihte kalmış ama yani güncel kitaplara yansımış bilgilerden de biliyoruz. Amerikalılarla müzakereleri var geçmişte ve başka müzakereleri var. Muhtemelen bunu söylemiştir. Yani Türk ordusu çekilsin derhal, teröristlere desteğinizi kesin, bunları söylemiştir. Ama bunun ötesinde işin yani Kürtlerle ilgili bu kadar açık net bir tartışmaya dönüştüğünü şu aşamada doğrusu ben öngörmüyorum. Ama bu başlı başına önem arz eden bir buluşma. Yani Hakan Fidan'la Ali Memlûk'un konuşması. Çünkü yani bu tür dosyaları yürüten iki kişi. Yani Hakan Fidan Suriye'de sahadaki bütün bu gelişmelerden aslında sorumlu. Operasyonları sahada yürüten kişi sayılabilir. Ali Memlûk da bu anlamda devleti temsil ediyor. Yani önemli bir yeri var. Sadece istihbarat şefi olması değil. Doğrudan Beşar el-Esad'ın da danışmanı. Ve birçok kritik görüşmeyi dış politika konuları dahil Ali Memlûk tarafından yürütüldüğünü biliyoruz. Birçok temasları o götürüyor. Gizli görüşmeleri vesaire. Kritik görüşmeleri. O açıdan aslında ilk kez belki değildir ama bu şekilde açık edilen ilk toplantı Türkiye ile Suriye'nin artık yeni şeyler denemeye çalıştığını, yeni bir başlangıç üzerine bir şeyleri denediklerini, birbirlerini test ettiklerini söyleyebiliriz. Ruslar çünkü bunun için bastırdıklarını söylüyorlar. Yani Türkiye ile yani Şam ile Ankara arasında bir yeniden köprülerin kurulması konusunda Rusların ağırlık koyduğunu biliyoruz. Tabii Kürtler meselesi burada başat bir konu. Ben bunu 2014'ten beri söylüyorum. Yani bu iş eninde sonunda gelecek. Bir şekilde Şam ile Ankara arasındaki anlaşmanın ya da yeniden bir başlangıç yapmanın ön koşuluna dönüşecek Kürt meselesi. Bunun yani Kürtlere bir böyle karşılıklı bedel ödeten bir sonuca dönüşme ihtimali hep var. Fakat Şam kendi realitelerinden hareket ediyor birazcık. Yani sonuçta Kürtler kendi coğrafyasının insanı ve orada kalmaya devam edecekler. Kendi iç istikrarı ve barışı için Türkiye'nin istediği bir çözümü öncelemeleri mantıklı değil. Elbette Kürtlerin istediği her şeyi vermeyecekler ama Türkiye'nin istediği şekilde de bir Sri Lanka modelini dayatmaları kendi iç barışı açısından ya da kalıcı çözüm açısından gerçekçi olmadığını onlar da biliyorlar. Burada karşılıklı tehditlerin kullanışlılığına da dikkat etmek lazım. Yani Türkiye'nin müdahalesi, Kürtleri köşeye sıkıştırması bir yere kadar Şam'ın da işine yarıyor. Yani Kürtler mecburen Şam'la diyaloğa masaya oturmak zorunda kalıyorlar ama bunun mutlak olarak bir araç sallaştırılması Suriye'nin kendi iç çözümünü bulması açısından tehlikeli. O kadar aptal değiller ya. Yani bu konularda çok fazlasıyla tecrübeye de sahipler. Orta Doğu'da Suriye'nin başka ülkelerle ya da örgütlerle iştigali çok eskilere dayanıyor. Tecrübesi çok fazla. O yüzden böyle bir masaya oturup 2 saatlik bir konuşmada bütün kartları ellerinden çıkartacak şekilde böyle hemen el sıkışmaları bence mümkün değil. Bu iş daha zaman alır. Bir de Rusya'nın burada rolü önemli. Yani Rusya mesela birazcık daha gerçekçi yaklaşıyor. Yani bu diyalog içerisinde mutlaka Kürtlerin itibarlı bir yerde olması gerektiğini teslim ediyorlar. Yani mesela ne kadar doğru bilmiyoruz da bir taraftan Ankara Şam arasında yakınlaşmaya, bir taraftan da Şam'la Kürtler arasında yakınlaşmaya ağırlık verirken işte bir yani işte 8 maddelik vesaire böyle bir çözüm planı öne sürdükleri belirtiliyor. Bunlar çok teyit edilmiş şeyler değil. Ama Astana'dan biliyoruz zaten ya da Soçi'den daha önce Kürtlerle ilgili Rusların belli düzeyde açılımları olmuştu. Türkiye onları bloke ediyordu. Bu durumda orta bir yol yani Ruslar aracılığıyla belki mümkün olabilir. Yani birazcık daha yani işte Kürtlerin de bir şeyler alacağı, Suriye devletinin de bir şeylere razı olacağı bir orta yol belki bulunabilir. Ruslar bu konuda şeyler, yani çok acele etmiyorlar ama kafalarında belli planlar var.
Peki. Yani daha bu bölgede bu yemek çok su kaldıracak gibi görünüyor. Biz de bunları konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Ağzına sağlık. Bu haftalık da süremiz doldu. Haftaya özellikle herhalde Berlin konferansının ardından resim daha netleşecek. O zaman yeniden bir durum değerlendirmesi yaparız.
İyi günler. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
Özgür Düşüncelerin uzman görüşlerinin buluşma yeri Ahval'in podcast programını dinlediniz. Bizi SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ve Spreaker üzerinden izleyebilirsiniz. Ayrıca mobil telefon uygulamalarımızı yüklemeyi de unutmayın. Ahval, gerçeklerin, doğru bilgilerin ve en renkli sohbetlerin odak noktası. Kulağınız bizde olsun.